Bediüzzaman'a doğuda aşiretler içindeki seyahatinde hürriyet konuları hayli soruluyor. Ve sorularından birisi şu: ne diyorsun? Şu sena ettiğin hürriyet hakkında denilmiştir: hurriyetun hariyetun bin nar, liyennaha tahtassu bil küffar. Yani hürriyet ateşe layık bir şey veya cehenneme layık bir şey. Çünkü o kafirlerin bir özelliğidir. Kafirler keyfine göre yaşar. Bu Arapça bir şiir. Ayet değil, hadis değil. Arapça olmasından hareketle bir kutsiyet vermemek lazım. Hürriyeti böyle değerlendiren de olmuş. El cevap: o biçare şair hürriyeti Bolşevizm mesleği ve İbaha mezhebi zannetmiş. Haşa. Yani bu şiiri Arapça olarak söyleyen kişi hürriyeti Bolşevizm mesleği. Yani Bolşevizm, komünizm. Komünizmde insanlar haramları işlemekte sonuna kadar hür, keyfine göre gayrimeşru beraberlik falan yaşayabiliyorlar. Haram diye bir sınır tanımıyorlar. Ve bir de İbaha mezhebi zannetmiş. İbaha, her şeyi mubah görmek. Haram diye bir şey tanımamak. Peki böyle yaşayanlar yok mu dünyada? Var. Ve bunu bir marifet gibi nazara verenler de var. Ve insan her istediğini yapabilmeli, keyfine göre yaşa gibi bunları söylüyorlar. 2000 yılında Ürdün'deyken orada televizyonda reklamlarda görmüştüm. İş hayat ek, hayatını yaşa. Türkçe'de de bazıları kullanır bunu. Hayatını yaşa. İşte Türkçe'de şarkı türkülere falan girmiş. İşte hür doğdum, hür yaşarım, kime ne gibi. Ve ne istersem yaparım anlamında bunları kullanıyorlar. Hürriyet bu değil. Belki insana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intac eder. Yani biz birbirimize karşı hür olacağız. Ama Allah'a karşı insan tümüyle hür olamaz. Yani neden? İnsanlar ne kadar hür olsa yine Abdullah'tır. Allah'ın kuludur. Bu açıdan ya ben Allah'a karşı hürüm, istediğimi yaparım, böyle bir şey yok. Gerçi Allah yine istediğini yap gibi insanı serbest bırakmış ama insana yakışan ilahi emir ve yasaklara karşı hassas olmak ve abd olduğunu, Allah'a kul olduğunu unutmamak. Hem de çok adamlar görmüşüm, Sultan Abdülhamid'e ahrardan ziyade hücum ederdi ve derdi: hürriyeti ve kanun esasiyi 30 sene evvel kabul ettiği için fenadır. Ahrar, hürriyetçiler demek. İşte Abdülhamid'in 33 yıl ülkeyi idare etmesi o günün şartlarında baskıyı gerektiriyor. Koca bir devlet yıkılmak üzere. İnsanlar hür bırakılsa, serbest bırakılsa çöküntü daha da hızlanacak. Abdülhamid o günün şartlarında böyle bir sistemle devleti devam ettirmiş. Ancak bazıları Abdülhamid'i de tenkit etmişler. Demişler ki işte hürriyeti kanun esasiyi 30 sene kabul ettiği için fenadır. Yani birinci meşrutiyeti kastediyorlar. Ve tabii birinci meşrutiyette özellikle gayrimüslimlere bayağı haklar veriliyor. Ve bu pek çok kimse de bir rahatsızlık da meydana getiriyor. İşte bunlar bu noktadan Abdülhamid'i tenkit etmişler ve hürriyeti ve kanun esasiyi 30 sene evvel kabul ettiği için fenadır demişler. İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden ve kanun esasinin müsemmasız isminden ürken sözünde ne kıymet olur? Ya burada Abdülhamid döneminin de bir nevi kısa bir değerlendirmesi var. Yani Abdülhamid o günün şartlarında ülkeyi sıkı yönetimle idare etmeye mecburdu. Yani ne gibi? Yakın zamanda bir korona afetiyle karşı karşıya kaldık. Ve korona günlerinde işte gece vakti dışarıya çıkmak bir dönem yasaklanmıştı. Akşam 6, sabah 6 veya akşam 7, sabah 7 gibi bu şekilde yasaklanmıştı. Yani bu hepimizin iyiliğine alınan bir karar. Yoksa insanların hürriyetlerini kısıtlamak için değil, O günün şartları onu gerektirdiğinden bu karar alınmıştı. Bediüzzaman Abdülhamid'in de 33 yıl ülkeyi bir nevi istibdatla yönetmesini böyle değerlendiriyor. Yani işte o zamanki istibdat bir hürriyet değildir. Ve kanun esası müsemmasız bir isimden ibarettir. Yani kanun-ı esası kabul edildi anayasa anlamında. Ama uygulama olmayınca sadece bir isimden ibaret kaldı. Böylelerin sözünde ne kıymet olur? Belki böyle diyenler öyledirler. Hem de 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi de demiştir. Hurriyetun atiyyetur rahman iz enneha hasiyetul iman. Yani hürriyet Rahman'ın bir ihsanıdır, bağışıdır. Çünkü o imanın bir hassasıdır. Burada 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi Bediüzzaman kendini kastediyor olabilir. Ve buradaki şiir kendine ait de olabilir. Ama herhangi bir açıklama burada görülmüyor. Sual: nasıl hürriyet imanın hassasıdır? El cevap: zira rabıta-i iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam tezellüle tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye izzet ve şahamet imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüzü dahi şefkat imaniyesi bırakmaz. Çok okkalı bir cümle. İman bağıyla kainat sultanı olan Allah'a hizmetkar olan bir adam başkalarının karşısında eğilmez. Yani o İyyâke nâbudu, Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz der. Allah'ın huzurunda eğilir. Hani merhum Mehmet Akif'in şiirinde de var ya, secde olmasaydı eğilmezdi o başlar. Yani iman insanın başını dik hale getiriyor ve iman ile bir insan gerçek hürriyeti elde etmiş olur. Neden? Allah'a inanıyor, Allah'ın huzurunda eğilir, başkasının huzurunda eğilmez. İşte izzet-i imaniyesi başkasının karşısında eğilmekten onu koruyor. Öte yandan şefkat-i imaniyesi var. İmandan gelen bir şefkati var. İmandan gelen şefkatle de başkasını küçük düşürmez. Ve elinde yetki de olsa, yüksek makam sahibi de olsa başkalarının hürriyetini kısıtlamaz. Onları insan onuruna yakışır bir şekilde görür, insan olarak görür ve o şekilde onlara muamele eder. Yani çok müthiş bir değerlendirme. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Yani padişahın hizmetkarı yani çobanın karşısında ezilip büzülecek değil. Ben padişahın en yakındaki bir adamım der ve izzetli olur. Bunu belki bazıları askeriyede komutanın yaverlerinde görebilir. Yani komutanın yaveri durumunda, emir eri durumunda. Ama komutanın emir eri olduğu için diğer askerler için de daha böyle ayrıcalıklı görür kendini ve diğerlerini pek takmaz. Bir biçareye tahakküme dahi tenezzül etmez. Yani zavallı bir insana hükmetmeye çalışmak, üzerinde baskı kurmaya çalışmak, o da olmaz, yiğitliğe sığmaz. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Asr-ı saadet dedi nokta nokta. Yani asr-ı saadette yaşanmış çok örnekler var. Bunu muhatapların zihnine bıraktı. Ben birkaçını sizinle paylaşayım. Mesela bir kadın geliyor. Ya Resulallah diyor. Aile hayatımda mutlu değilim. Boşanmak istiyorum. Peygamberimiz kocasını çağırtıyor. Bak diyor, hanımın senden ayrılmak istiyor. Sen ne düşünüyorsun? Adam diyor ki ben evliliğin devamını istiyorum. Peygamberimiz kadına diyor ki bak diyor, kocan evliliğin devamını istiyor. İsterseniz bu evliliği devam ettirin. Kadıncağız diyor ki ya Resulallah, bu bir emir mi? Şayet emirse alar sivel ayn, baş göz üstüne, gereğini yaparım. Peygamberimiz yok diyor, bir emir değil. Tercih senindir. Kadın o zaman diyor ki ya Resulallah ben ayrılmak istiyorum ve ayrılıyor. Yani burada peygamberin ona bir baskı kurması yok. Bak kocam böyle uygun gördü. Tamam sen de böyle uygun gör. Fazla da araştırma. Artık bu iş tamamdır, bitmiştir. Öyle demiyor. Kadının fikrini orada esas alıyor. Başka bir olay. Mesela Hazreti Ömer, halife. Çok geniş bir coğrafyanın halifesi. Halife olarak işte Cuma'da hutbeyi o okumakta. Hutbeye başladığında ya eyyühennas isma'u, ey insanlar dinleyin, böyle bir ifadede kullandığında yaşlı bir zat sahabeden Selman'ın Farisi, ya Ömer dinlemiyoruz diyor. Tabii bu herkesin dikkatini çeken bir şey. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir gibi yumuşak huylu bir insan değil. Çok celalli bir insan. Herkes şöyle bir tedirgin oluyor. Hazreti Ömer yani ne haddine falan demiyor orada. Diyor ki neden? Selman-ı Faris diyor ki işte diyor ganimetten herkese kumaş dağıtıldı. Bizlere bir elbise çıkmadı ama görüyoruz ki senin üzerinde elbise var. Sana takım elbise çıkmış altıyla üstüyle. Bundan dolayı seni dinlemiyoruz. Adalete uymadın diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer, oğlum Abdullah diyor, kalk durumu anlat. Oğul Abdullah da sahabenin önde gelenlerinden. Ve oğul Abdullah diyor ki, ben diyor kendi hissemi de babama verdim. Babam ikisini birleştirerek bu şekilde altlı üstü bir şekilde elbisesini yaptı. Bunun üzerine Selman-ı Farisi, ya Ömer konuş, şimdi seni dinliyoruz diyor. Bu günümüz şartlarında bile ulaşılması zor merhalelerden birisi. İsim vermeyeceğim. Siyasi parti başkanlarından birisi bir yerde konuşma yaptığında yine kendi partisinden ve onun safında mücadele verenlerden bir tanesi orada muhalefet ediyor. Ve bir nevi yanlış bir takım şeyleri yanlış yaptığına dikkat çekiyor. Vay sen misin öyle diyen hemen korumalar, karga tulumba bunu oradan uzaklaştırıyorlar. Ve neticede o partiden de ayrılıyor daha sonra. Şimdi ya bakın günümüzde işte demokrasi diyoruz, insan hak ve hürriyetleri o kadar gelişmiş diyoruz. Ama günümüzde de yine bu şekilde hayli baskılar olabiliyor. Ben eski başbakanlarımızdan birisinden bizzat dinlemiştim. Erzincan'da görevim esnasında okula geldiğinde anlatmıştı. Dedi ki, genelde dedi milletvekilleri idealist olur ve meclise gittiğinde, seçildiğinde ülkeyi kurtarmak, ülkenin problemlerini çözmek gibi yüksek hedefleri vardır. Ama dedi gittiğinde şunu fark eder, muhalefette ise zaten fazla bir şey yapamayacak. İktidar partisinde ise, iktidar partisinde de genel başkan var, bir de parti yönetimi var. Parti yönetimi genel başkana göre şekilleniyor ve o yönetim de diğer milletvekillerini istediği gibi yönlendiriyor. Bu durumda milletvekiline sadece elini kaldırıp indirmek kalıyor. Yani çok da fazla bir şey değil. Ve o zaman bakıyor ki ülkeyi kurtaramayacak, vatanı kurtaramayacak. Bari kendimizi kurtaralım deyip özel işlere, iş takibine başlıyor. Yani hürriyet konularına günümüzün de ihtiyacı var. Günümüzde ta en üst düzeylere varıncaya kadar hürriyet henüz kemalini bulmuş değil. İstibdat perdeli de olsa zirveden ta aşağılara doğru günümüzde de kısmen kendini gösterebiliyor. İşte bu açıdan asıl saadetteki durumları iyi bilmek konuya bakışımızı daha netleştirecektir. Son bir misalle bitireyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet böyle meşverete dikkat eden birisi ve sahabenin görüşlerini alan birisi. Bedir Harbi öncesi orduyu bir yere yerleştiriyor. Sahabeden Hazreti Miktat, ya Resulallah diyor, buraya yerleşmemiz Allah'tan sana gelen bir vahiy ile mi? Peygamberimiz yok diyor. Öyle bir vahiy gelmedi. Ben böyle uygun gördüm. Ya Resulallah diyor, kuyuyu, Bedir kuyusunu tutsak su bizde olur. Bu da bize bir üstünlük sağlar. O tarafa yerleşsek daha uygun olur. Peygamberimiz tamam diyor, öyle yapalım. Ve oraya yerleşiyorlar. Malum neticede galip de geliniyor. Burada sahabe peygamberimizin beşeri yönüyle nübüvvet yönünü fark edebiliyor. Ve vahiy gelmişse sahabeye düşen peygambere ittibadır. Peygamberin emrini yerine getirmektir. Ama vahiy gelmeyen hususlarda sahabe kendi görüşünü de gayet medeni bir cesaretle, rahatlıkla ifade edebiliyor.